Ayrım 59, sayfa 518. İslam mevcut kölelere iyi davranmayı emreder. İslam köleliğin yolunu kapatmış, önceden beri köle olanları kurtarmak için büyük bir gayret sarf etmiş, bütün bunlara rağmen köle olarak kalan insanların hallerini ıslah etmiştir. İslam köleye kötü muamele yapılmasını, ağır işlerde çalıştırılmasını ve aşırı yorulmasını kesinlikle yasaklamıştır. Öldürülenlerin kısas yoluyla haklarının alınmasını, bekar olanların evlendirilmesini emretmiştir. Bakara 178, Nur 32. Bir kişi kölesiyle cariyesini evlendirmişti. Daha sonra onları boşanmaya zorladı. Köle durumu Allah Resulüne arz etti. Bunun üzerine Resulullah duruma müdahale ederek bu haksızlığa mani oldu. İbn-i Mace, Talak 31. Taberani, Kebir 11-300. Köleyi sahibi için bir istifade unsuru olmaktan çıkarmış, köle sahibine daima yediğinden yedir, içtiğinden içir, giydiğinden giydir, oruçluyken fazla yük ve iş yükleme, onun ihtiyaçlarını karşıla telkininde bulunmuştur. İslam köleler için öyle haklar getirmiştir ki bunlara riayet edildiğinde neredeyse köle sahibi olmak bir nevi köle olmak manasına gelmiştir. Cenab-ı Hak ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın buyurur. Nisa 36. Resulullah da şöyle buyurmuştur. Onlar sizin kardeşlerinizdir. Yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin. Müslim, Eyman 36-38. Birinize hizmetçisi yemeğini getirince, onu beraber yemek üzere sofrasına oturtmayacaksa, hiç olmazsa bir iki lokma veya yiyecek bir iki şey versin. Zira yemeğin hararetini ve zahmetini o çekmiştir. Buhari Etime 55, Tirmizi Etime 44. Onlara evlatlarınıza ikram ettiğiniz gibi iyilikte bulunun. İbn-i Mace, Edep 10. Resulullah bizzat kendisi köleler, hizmetçiler ve fakirlerin arasına girer, onlarla konuşur, davetlerine icabet eder, hastalarını ziyaret eder ve cenazelerine katılırdı. Köleler arpa ekmeğine bile davet etseler bunu küçümsemez, davetlerine icabet ederdi. Heysemi 9-20. Peygamber Efendimizin kölelere karşı merhameti o hadde varmıştı ki bir kimsenin onlar hakkında kölem, cariyem demesine dahi gönlü razı olmaz. Müslümanların İslam ahlakı çerçevesinde oğlum, kızım diye hitap etmelerini tavsiye ve emir buyururdu. Müslim, Elfaz 13-15, Ebu Davud, Edep 83/4975-4976. Cahiliyede insan yerine konulmayan herhangi bir hizmetçi kadın, cariye artık Peygamber Efendimizin karşısına çıkarak kendisiyle hususi görüşme talep edip derdini anlatabiliyordu. Buhari, Edep 61. Eskiden azat edilmiş kölelere mevali denilir ve hürlerle aralarında bir statü farkı bulunurdu. Resulullah bu farkı ortadan kaldırmak maksadıyla azat ettiği kölesi Zeyd'i, halasının kızı Zeynep'le, Zeyd'in oğlu Üsame'yi de Kureyşli bir ailenin kızı Fatıma binti Kays'la evlendirmiştir. Müslim, Talak 36, Tirmizi, Nikah 38, İbni Hacer, El-İsabe 1-564. Yine Resulullah muhacirlerle ensar arasında kardeşlik akdi yaparken azatlı hür ayrımını ortadan kaldırmıştır. Muahat denilen bu hadisede Resulullah köle kökenlilerden Bilal'i Abdullah bin Abdurrahman'la İbn-i Sad 3-233-234, Selman-ı Farisi'yi Ebu Derda ile, Buhari'yi Edep 67, Salim'i Muaz bin Maiz ile, İbni Abdilber 2-567, Ammar'ı da Huzeyfe el-Yemani ile, Hakim 3-435 kardeş ilan etmiştir. O zamanın müşrikleri de zaten buna itiraz ediyorlardı. Köleler bizimle aynı seviyede mi olacak diye kendilerini üstün görüp İslam'dan uzaklaşıyorlardı. Allah Resulü mevaliye devlet kademelerinde vazife dahi vermiştir. Nitekim Zeyd'le oğlu Üsame'yi muhtelif zamanlarda ordu kumandanı olarak tayin etmiştir. Buhari, Ashab-ül Nebi 17, İbni Hacer, El-İsabe 1-564. Diğer taraftan Hz. Ebu Bekir'in azatlısı Bilal-i Habeşi, Peygamber Efendimiz'e müezzinlik vazifesi yanında çoğu zaman Beytülmal sorumlusu olarak elçileri ağırlamak ve onlara ikramda bulunmak gibi vazifeler ifa etmiştir. İbn-i Sad 1-246-294-298-323, İbn-i Hacer El-İsabe 1-165. Zira Efendimiz liyakate ehemmiyet veriyordu. Bu sebeple şöyle buyurmuştu: size Allah'a karşı takva sahibi olmanızı, ona çok saygı duymanızı, başınıza bir Habeşli köle bile emir olsa onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Ebu Davud, Sünnet 5/4607, Tirmizi, İlim 16, İbn-i Mace, Mukaddime 6. Burnu kesik, zenci köle bile olsa, Kur'an'ı daha çok ezberlemiş olan kimse başkalarına tercih edilir. Vakidi 3.003. Müslümanlar hizmetçi ve kölelerin eğitimiyle de meşgul olmuşlardır. Onların bu güzel tavrı sahabe döneminden itibaren hizmetçi ve köle kökenli kimselerden nice alimlerin yetişmesini sağlamıştır. İkrime, Nafi, Mücahit, Hasan Basri ve İbn-i Sirin gibi tabi'in döneminin meşhur alimleri bunlardır. İbn Abbas kölesi İkrime'yi ayağından bağlayarak ilim öğrenmeye zorlamış, neticede onu günümüzde bile ilminden istifade edilen büyük alimler seviyesine yükseltmiştir. Buhari Husumat 7, Darimi Mukaddime 46. İslam insanlara öyle bir anlayış kazandırmıştır ki Müslümanlar hizmetçileriyle birlikte yolculuk yaparken binitleri bir tane ise ona nöbetleşe binmişlerdir. Mesela Hazreti Ömer Kudüs'e giderken böyle yapmış, İbrahim Hakkı Erzurumi de aynı ahlakı hamideyi tatbik etmiştir. Kölelere kötü davranmayı şiddetle yasaklar. Peygamber Efendimizin köle ve hizmetçilerin incinmesine gönlü asla razı olmazdı. Bir hadisi şerifinde, köle ve hizmetçilerine kötü muamelede bulunan kimse cennete giremez buyurmuştur. Tirmizi 1-29/1946, Ahmet 1-7. Bir gün Resulullah Ebu Zer'in gafleten kölesine sert davrandığına şahit oldu. Çok üzüldü ve "Ey Ebu Zer, sen hala cahiliye adeti üzerinde misin?" diye sordu. Devamla "Allah'ın yarattığına zarar verme, meşrebine uymuyorsa onu azat et, fazla yük yükleme, yüklediğinde ise ona yardımcı ol" buyurdu. Buhari, İman 22, Müslim, Eyman 38, Ebu Davud, Edep 123-124. Tabiin fakihlerinden Hayseme bin Abdurrahman diyor ki, bir gün ashab-ı kiramdan hocam Abdullah bin Amr ile oturuyorduk. Yanına kahyası geldi ve ona, kölelerin yiyeceklerini verdin mi diye sordu. Kahya, hayır vermedim deyince, öyleyse hemen git yiyeceklerini ver. Çünkü Resulullah kölelerinin nafakasını vermemek insana günah olarak yeter buyurmuştur dedi. Müslim Zekat 40. İslam başta köle ve hizmetçiler olmak üzere zayıf insanlar hakkında şu düşünceyi hiçbir zaman hatırdan çıkarmamayı tavsiye eder. Şu anda onlar hizmetçi ve köle mevkiindeler. Ancak onlar efendi, biz hizmetçi veya köle olabilirdik. O halde kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak onlara da öyle muamele edelim. Allah Resulü ashabından kölelerin kusurlarını daima affetmelerini isterdi. Öyle ki kendisine gelerek hizmetçimizin kusurlarını ne kadar affedelim diye soran kişiye onu her gün 70 defa affediniz cevabını vermiştir. Ebu Davud Edep 123-124 bölü 5164, Tirmizi 1-31/1949. İbni Ömer bir gün vücudunda darp izi tespit ettiği kölesine, canını acıttın mı diye sordu. Köle, hayır dedi. Buna rağmen içi rahat etmedi. Hemen köleyi azat ettikten sonra yerden bir çöp alıp, benim için bu işte şu kadar bile ecir yoktur dedi. Sonra da Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu nakletti. Kim İşlemediği bir suçtan ötürü cezalandırmak maksadıyla kölesini döver veya sebepsiz yere tokatlarsa bunun kefareti o köleyi azat etmesidir. Müslim, Eyman 30. Süveyd bin Mukarrin diyor ki, ben Mukarrin oğullarının 7. çocuğuydum. Hepimizin sadece bir kölesi vardı. Bir gün en küçüğümüz onu tokatladı. Bunun üzerine Resulullah bize o köleyi azat etmemizi emretti. Müslim, Eyman 32. Ebu Mesud el-Bedri ise şöyle anlatır. Kölemi kamçıyla döverken arkamdan "Ey Ebu Mesud, bilesin ki" diye bir ses duydum. Ancak kızgınlığımdan sesin sahibini çıkaramadım. Sözün gerisini de anlayamadım. Yaklaşınca bir de ne göreyim? Resulullah değil mi? Bana "Ey Ebu Mesud, senin bu köleye gücün yetiyor. Ancak bilesin ki Allah'ın gücü sana bundan çok daha fazla yeter" diyordu. Bundan böyle bir daha asla köle dövmeyeceğim dedim. Sonra "Ey Allah'ın Resulü, Allah rızası için bu köleyi azat ettim" dedim. Resul-i Ekrem Efendimiz de "Beri bak, eğer böyle yapmasaydın seni mutlaka ateş yakardı ya da cehennem ateşi seni sarardı" buyurdu. Müslim, Eyman 34-35. Muaviye bin Süveyd anlatıyor. "Küçükken azatlımıza bir tokat attım ve kaçtım. Sonra öğleden az önce döndüm, babamın arkasında namaz kıldım. Babam azatlıyla beni çağırdı. Sonra azatlıya "Misilleme yap" dedi. O ise beni affetti. Müslim, Eyman 31, Tirmizi Nüzur 15, Ebu Davud, Edep 123-124. Resulullah son anına kadar zayıfları ve köleleri düşünmüş, son nefeslerini kölelerin hakkını muhafaza için harcamıştır. Ümmü Seleme validemiz şöyle der. Resulullah Efendimizin son vasiyetlerinden biri, "Aman namaza dikkat ediniz. Aman namaza dikkat ediniz. Emriniz altındaki kişilerin haklarına riayet ediniz" sözleri oldu. Allah Resulü bu sözleri o kadar tekrarladı ki, mübarek lisanı söylemeyecek hale gelince bunları içten içe tekrar etmeye başladı. Ahmet 6-290-315. Hasılı İslam getirdiği prensiplerle köle ile efendiyi birbirine yaklaştırdı. Kölenin hür insanlardan fazla bir farkı kalmadı. Neticede İslam bir zulüm müessesesi haline gelmiş bulunan köleliği ancak isimden ibaret bırakarak zamanla tabii bir surette ortadan kalkmasını sağladı. İslam'ın getirdiği merhamet ve şefkatin bir bereketi olarak kölelik zamanla ehemmiyetini yitirdi. Birçok sahabi kul hakkından endişe ettikleri için kölelerini kısa zamanda azat ettiler. Bilhassa Hazreti Ömer köleliğin ortadan kalkması için büyük bir mücadele verdi ve bir takım tedbirler aldı. Memurlarının hastalanan köleleri ziyaret etmediklerini haber aldığında onları vazifeden azlederdi. Her cumartesi Medine'nin kenar semtlerine gider, herhangi bir köleyi gücü yetmeyeceği bir işte çalışırken görürse ondan bu işi alırdı. Muvatta İstizan 41. Hazreti Ömer riyasete gelir gelmez muharebelerde ele geçirilen erkek ve kadın Arap esirlerini tamamen serbest bırakmıştı. Eskiden bu gibi esirler köle ve cariye muamelesi görürdü. Yine Hazreti Ömer Mısır ve Irak gibi memleketlerde hiç kimsenin esir ve köle muamelesi görmesine müsaade etmemiştir. Bu hususta yapılan ısrarları da dikkate almamıştır. Bir defasında İslam askerleri tarafından Mısır'dan getirilen köleleri serbest bırakarak tekrar memleketlerine göndermiştir. Zira Hazreti İsmail'in annesi Hazreti Hacer ile Peygamber Efendimizin hanımı Mariye Mısırlıydılar ve bütün Müslümanların Mısırlılarla iki yönlü akrabalık bağı vardı. Hazreti Ömer nihayet Arabistan'da köleliği tamamen kaldırmaya muvaffak oldu. Ramazanoğlu Mahmud Sami Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu an İstanbul sayfa 158 ila 160. Bu durumda şunu söyleyebiliriz ki İslam yeryüzünden köleliği kaldırmak için bütün tedbirleri almış, her türlü çareye başvurmuş ve bunu bir insanlık ideali haline getirmiştir. Köleliğin giriş kapılarını imkan nispetinde kapatmış, çıkış kapılarını da sonuna kadar açmış, kölelerin hürriyete kavuşturulmasını her fırsatta teşvik ve tervic etmiştir. Bunun yanında İslam köleler için de bir hukuki yapı getirmiştir. Bu durum insanlık tarihinde ilk ve yegane oluşunun yanında köleyi bir insan olarak görüp hakları bulunduğunu herkese kabul ettirmesi ve pratik hayata yansıtması açısından da mühimdir. Böyle bir gelişme köle ve cariyelerin birer mal sayıldığı o günün değil günümüzün şartlarında bile asla küçümsenemeyecek bir ehemmiyete sahiptir. İslam'da köleliğe ait hükümlerin mevcudiyetinin bir hikmeti de, insanoğlu var oldukça ortadan kalkması imkansız bulunan harpler ve bunların tabii bir neticesi olarak mevcut ola gelen harp esirleridir. İslam nizamının en belirgin vasfı şefkat ve merhamet olduğu için harp esirlerinin hür insanlar seviyesine yükseltilmesini ister. Savaşta esir düşmüş ve bir şekilde öz yurduna dönememiş olan insanlara sığınacak bir çatı sağlar. Diğer bir hedef de bu insanları eğitmek ve onlara kültürlerini artırmaları için en iyi şartları sağlamaktır. Yoksa İslam'ın gayesi bizden farklı olmayan zavallı insanları sömürmek değildir. Profesör Doktor Muhammed Hamidullah, İslam'a giriş, sayfa 115. Şu da acı bir gerçektir ki, bugün dünyanın birçok yerinde açlar, açıklar, işsizler, evsizler, güçsüzler var ve bunların bir kısmı eski köle ve cariyeler gibi kullanılıyor. O halde insanlık köleliği kaldırmakla yapması gerekenin ancak küçük bir kısmını yapmış oldu. İslam'ın hedefi bütün dünyada insana yaraşır bir özgürlük ve adaletin tahakkuk etmesidir. Bu sebeple zekatı, infakı, cömertliği, yardımseverliği ısrarla teşvik etmektedir. Dolayısıyla o yoksul insanları kurtarmadıkça bütün Müslümanlar büyük bir vebal altındadır. Dine inanmayanların hiç değilse haksız yere akan kandan, gözyaşından, çekilen ızdıraplardan dolayı vicdanları sızlamalıdır. 10. İslam terörü kaldırmak için gelmiştir. İsminde selamet ve barış manaları olan İslam, ilk günden itibaren her türlü terör ve anarşizme karşı tavır almış ve daima kafir olsun, mümin olsun, bütün insanların, hayvanların, nebatatın ve hatta cansız varlıkların bile hak ve hukukuna riayeti emretmiştir. Yaratılanı sev, yaratandan ötürü anlayışıyla bütün mahlukata şefkat, merhamet ve muhabbetle yaklaşmayı talim etmiştir. Kullarını çok seven ve onların iki cihanda da cennet hayatı yaşamasını isteyen Cenab-ı Hak, fertlerin temel haklarına, can ve mal güvenliğine, toplumda huzur ve asayişin sağlanmasına büyük bir ehemmiyet atfetmiş, yeryüzünde bozgunculuk yapmayı, çevre ve kamu düzenini ihlal etmeyi ve eşkıyalık yapmayı farklı üsluplarla yasaklamış, bunun için bir takım dini, ahlaki ve bazen de cezai müeyyideler koymuştur. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur: "Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama, şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez." Kasas 77. Dolayısıyla bir Müslümanın fitne ve karışıklığın hakim olduğu ortamlardan uzak durması, böyle yerlerde hiçbir rol almaması icap eder. Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: "İleride öyle fitneler olacak ki, o vakitte oturan kimse ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlı olacaktır." Efendimizin bu sözü üzerine Sa'd bin Ebi Vakkas, "Ya Resulullah, Müslüman bir adam evime girip öldürmek için bana elini uzatsa ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?" deyince Resulullah, "Adem'in oğlu Habil gibi ol." buyurmuştur. Tirmizi, Fiten 29/2194, Ebu Davud, Fiten 2. Yani Müslüman zalim veya mazlum olma durumunda kalıp üçüncü bir yol bulamadığında mazlum olmayı tercih etmeli, kesinlikle zulme meyletmemelidir. Peygamber Efendimizin işaret ettiği hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır: "Onlara Adem'in iki oğlunun haberini hakkıyla anlat. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerindense kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş kıskançlık yüzünden "Andolsun seni öldüreceğim" dedi. Diğeri de "Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder" dedi ve ekledi: "Andolsun ki sen öldürmek için bana elini uzatsan bile ben sana öldürmek için elimi uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben şu kötü fiilinden dolayı istiyorum ki sen hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olasın. Zalimlerin cezası işte budur." Maide 27-29. İslam'a göre savaş hali dışında kafir bile olsa insanların malı, canı, ırzı haramdır. Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hükme göre masum bir kişinin öldürülmesi bütün insanlığın öldürülmesi kadar büyük bir cinayettir. Tek bir ferdin hukuku bütün insanların hukuku kadar aziz ve muhteremdir. Maide 32. Teröre verilen ceza. İslam'ın en ağır cezayı verdiği suç, eşkıyalık, yol kesme, silahlı gasp ve yağma suçudur, hırabe. Kamu düzeninin emniyet ve asayişin sağlanması, kişilerin mal ve canlarının seyahat hürriyetlerinin muhafazası, İslam'ın esas maksatları arasında yer aldığından, bu suçu işleyenlerin en ağır dünyevi müeyyidelerle cezalandırılmasını emreder ve ahiretteki azaplarının daha şiddetli olacağı haber verilir. Maide 33. Tatbik edilen cezanın tesirli, önleyici ve caydırıcı karakterde olması, insanları cezalandırma fikrinden ziyade toplumdaki potansiyel suçları önleme ve böylece alınacak diğer tedbirlerle birlikte toplumda suçlu sayısının azaltma gayesine matuftur. Yani İslam'ın asıl maksadı insanlara ceza vermek değil, fertleri kötülüklerden korumak, toplumun da huzur ve asayişini sağlamaktır. Bu sebeple ayette henüz yakalanmadan kendi isteğiyle eşkıyalığı bırakıp teslim olanların affedileceği bildirilmiştir. Ayet-i kerimede bu suçun Allah ve Resulüne karşı savaş açma şeklinde nitelendirilmesi onun ne kadar ağır ve kötü bir günah olduğunu vurgulamak içindir. İnsan başkasına zarar vermeyeceği gibi kendisine zarar vermesi de şiddetle yasaklanmıştır. Nisa 29 93, Bakara 195, Buhari, Cenayiz 84, 182, Megazi 38, Kader 5, Edep 44, 73, Eyman 7, Müslim, İman 175 ila 178. Zira Allah'ın verdiği can insana bir emanettir ve onu almaya Allah'tan başka kimsenin hakkı yoktur. Bu husustaki bir müdahale Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbeder. Nebi-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Kim kendisini dağdan atarak intihar ederse o cehennemde devamlı ve ebedi olarak sonsuza kadar kendini dağdan atar. Kim zehir içerek intihar ederse zehrini eline alır ve cehennem ateşinin içinde ebedi olarak onu içer. Kim de kendisini bir demirle öldürürse demirini eline alır ve cehennem ateşinin içinde ebedi olarak o demiri karnına saplar. Buhari, Tıp 56, Müslim, İman 175, Tirmizi, Tıp 7/2044-2045. Bu hadiste intihar eden kimsenin kendisini nasıl öldürdüyse cehennemde de aynı şekilde ceza göreceği haber verilmiş ve bu cezanın ebediyen devam edeceği üst üste 3 tekitle ifade edilmiştir. Her cezanın akabinde sonsuzluk ifade eden hult ve ebed kelimelerinin 3 defa ard arda tekrarlanması oldukça dikkat çekicidir. Bu üslup çok nadir rastlanan bir tehdit ihtiva etmektedir. İnsanları öldürmek bir tarafa, onlara lanet etmek bile İslam'ın hoş görmediği bir davranıştır. Resulullah şöyle buyurur. Çokça lanet eden kimseler kıyamet günü ne şefaat ne de şahitlik edebilirler. Müslim 1-85-86, Ebu Davud, Edep 45. İmanı sağlam, sıddık bir kişinin çokça lanet edici olması yakışık almaz. Müslim 1-84. Allah Resulü daima yumuşaklığı ve merhameti tavsiye etmiş, şiddeti, kabalığı ve zorbalığı hep zemmetmiştir. Şöyle buyurmuştur. Allah Teala beni cömert ve güzel ahlak sahibi bir kul olarak yarattı, zorba ve inatçı bir zalim kılmadı. Ebu Davud, Etime 17/3773. Allah Teala beni şiddet uygulayan muannif birisi olarak göndermedi. Bilakis eğitici ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi. Ahmet 3-328. Müslümanlara vurmayınız. Ahmet 1-404. Bize karşı silah taşıyan bizden değildir. Ahmet 2-185. İnsanlara doğru silah tutmak, silahla şaka yapmak gibi hareketlerin ne kadar zararlı olduğu malumdur. Resulullah bu tür ihtiyatsız hareketleri şiddetle yasaklamıştır. Düşman korkusu gibi herhangi bir zaruret yokken insanların kalabalık olduğu yerlerde, çarşılarda, bayramlarda silah taşımak tehlikeli ve yanlış bir harekettir. Bu tür yerlere silahıyla girmek zorunda kalan insanların hiç değilse herhangi bir kimseye zarar vermeyecek şekilde dikkatlice hareket etmeleri gerekir. Hadis-i şeriflerde şöyle buyrulur. Sizden biri silahla din kardeşine işaret etmesin. Çünkü o bilmez belki şeytan silahı elinde boşandırır da bu yüzden cehennemin bir çukuruna yuvarlanır gider. Buhari, Fiten 7, Müslim 1-126. Bir kişi kardeşine demirle işaret ederse, onu elinden bırakıncaya kadar melekler kendisine lanet eder. Bu anne baba bir kardeşi bile olsa. Müslim 1-125, Tirmizi Fiten 4. Yanında ok varken mescitlerimize veya çarşı pazarımıza uğrayan kimse, Müslümanlardan herhangi birine onlardan bir zarar gelmemesi için okunun ucundaki demiri eliyle tutsun. Buhari Salat 66, Fiten 7, Müslim 1-120-124. Cabir şöyle der: Resulullah kınından çıkmış kılıcı elden ele vermeyi yasakladı. Ebu Davud Cihat 66, Tirmizi Fiten 5. İslam bütün bu tedbirleri insanın hayatına ve sıhhatine son derece kıymet verdiği ve onu korumak istediği için almıştır.